İkinci adam. 1950-1964. Üçüncü cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Remzi Kitabevi. 6. basım. 2000. Bu kitap 573 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 21 Nisan 2010. Okuyan Ayal Gökçe. Şevket Süreyya Aydemir'in İkinci Adam isimli serisi elinizde bulunan bu üçüncü ciltte tamamlanmış bulunuyor. Bu üç ciltlik büyük eser İnönü'nün hayat mihveri etrafında bir devrin hikayesidir. Öyle bir devir ki yakın tarihimizin en hareketli, en manalı ve neticeleri itibariyle sosyal ve siyasal hayatımızda milli kaderimiz üzerinde en etkili olaylarını içine alır. İkinci Adam Şevket Süreyya Aydemir'in gene üç ciltlik Tek Adam isimli büyük eserinin adeta bir bütününü teşkil eder. Kitap evimiz bu büyük eserleri milli kütüphanemize sunmakla gurur duyar. Ön söz. Son cilt. İkinci Adam'ın üçüncü ve son cildini veriyoruz. 14 Mayıs 1950 seçimlerinin sonucuyla başlayan bu cilt 21 Şubat 1964'te İsmet İnönü'ye yapılan suikast sahnesiyle bitecektir. Yani bu ciltte bu iki tarih arasındaki koşullar, olaylar ve atmosfer içinde İnönü'nün hayat hikayesi ve bu hikayenin mihveri etrafındaki devrin olayları izlenecektir. 24 Şubat 1964'ten sonraki olaylar ve sorunlar bizim ikinci adam için üç ciltlik planın dışındadır. İkinci Adam'ın üç cildiyle milli kütüphanemize İlerideki kuşakların da az çok yararlanabileceği bir eser sunmuş olduğumuza inanıyoruz. Gerçi hiçbir eser tam ve mükemmel değildir. Çünkü her eser nihayet o eseri verenin yazı, terkif ve değerlendirme gücünü yansıtır. Bu yansıtmada ise elbette ki o yazarın olanakları, inceleme ve derleme yöntemiyle eğilimleri ve dünya görüşü egemen olacaktır. Bu yöntem, olanak, eğilim ve dünya görüşü bahislerinde ise yazarlar ve kuşaklar elbette ki farklı ölçülere sahip bulunacaklardır. Bu nedenle İnönü gibi tarihi bir şahsiyetin hayat hikayesini tahlilde dün olduğu gibi bugün ve yarın da fikirler, görüşler ve kalemler ayrı ayrı açılardan ayrı ayrı yönlerde işleyeceklerdir. Ayrı hükümlere bağlanan ayrı yapıtları ortaya sereceklerdir. Evet, ayrı yapıtları diyoruz ama şu şartla ki bu eserler eser niteliğini ve değerini taşımalıdırlar. Yani koşullar, olaylar ve bu olayların içinde geçtiği atmosfer bu eserlerde yüzyıllardan beri yerleşmiş olan yazı ahlakının ve yazar kişiliğinin gerektirdiği ciddiyetle ifadesini bulmalıdır. Hükümler elbette ki çeşitli olabilir ama bu hükümler subjektif meyillerimize, küçük ve değersiz duygu ve arzularımıza göre değil, objektif ölçülere, gerçeklerin emrine göre değerlendirilmelidir. Aksi halde o eser, eser vasfını taşımaz. Sonra şunu da kaydetmeliyim, her yapıtın tartışılması mümkündür. Ama bu münakaşa çerçevesinde subjektif hisler değil, objektif ölçüler hakim olmalıdır. Yoksa tartışma olanağı daha başlarken biter. Nitekim ikinci adam içinde çeşitli yazılar yazılmıştır, çeşitli sözler söylenmiştir. Fakat bunların içinde üzerinde durulmaya değer olanlar kadar üzerinde durulmayacak olanlar da vardır. Çünkü evvela ikinci adam bir tartışma yapıtı değildir. Sonra da tartışmaya zemin olacak konu üzerinde görüşler ve hükümler ayrı olsa da az çok müşterek bir değer zemini bulmalıdır. Kaldı ki bunların ve bunlara benzer konuların aydınlanışı bu ciltlerde koşulların ve olayların ortaya serilmesiyle zaten yerini almış bulunmaktadır. Şikayetsiz Adam. İkinci Adam İnönü'nün bu üçüncü son cildinde 14 Mayıs 1950 seçimlerinin sonuçlarıyla 21 Şubat 1964 suikast olayı arasındaki devrin hikayesi ele alınmıştır demiştik. Bu evre yakın tarihimiz için önemli olan başlıca iki devreyi kendi içinde toplar. DP'nin 10 yıllık iktidarı ve 27 Mayıs ihtilali ile sonrası. Bu iki devre yakın tarihimizin incelenmesinde gerçekten önemli bir yer alacaklardır. Bunlardan 27 Mayıs ihtilali DP iktidarının hem sonu ve sonucu hem de reaksiyonu ve antitezidir. Bu gelişmenin birleşimine gelince bu birleşim elbette ki şimdi yaşadığımız dikkate değer gelişmelerdir. Yani DP ile başlayan, sözcülerini bulan fakat hızla soysuzlaştırılan çok partili demokrasinin 27 Mayıs'ın biraz da kendi kendini tahrip edişiyle şimdi içinde yaşadığımız çelişmeli bir sosyal rejime sürüklenmiş bulunuyoruz. Bu safhanın tahlili gerçi bizim son kitabımızın planı dışındadır. Ama öyle sanıyorum ki er geç bu son gelişmenin sosyal, ekonomik ve politik yapısı ve problemler üzerinde çok durulacaktır. Elinizdeki cildin çerçevesine bilhassa DP'nin 10 yıllık iktidarı ile onun reaksiyonu ve antitezi olan 27 Mayıs ihtilalinin girdiğini az önce kaydetmiştim. DP'nin 10 yıllık iktidarı deyince bu rejimin koşulları, olayları kadar başlıca kahramanlarının kişiliklerini de elbette ve kendi açımızdan canlandırmaya çalışacağız. Örneğin bir Adnan Menderes, bir Celal Bayar ve önde gelen başlıcaları yalnız icra bakımından değil ruh yapıları ile de bu kitapta işlenmeye çalışılacaklardır. Sonra da ihtilalciler. Ama bütün bu olaylar ve gelişmeler içinde bizim konumuz en başta ve elbette ki İnönü olacaktır. Yenilgileri, direnişleri, ulaştığı başarıları veya ulaşamadığı hedefleriyle İnönü. Çünkü bizim yakın tarihimizde ikinci adam İnönü'dür. Koşullar, olaylar ve bu olayların geçtiği atmosfer içinde bu ciltler İnönü'nün hayat hikayesidir. Onun hayata gözlerini açtığı andan başlayarak bugün bile kendi mihveri etrafında dönüp giden enteresan hayat hikayesi. Bu hikayede o daha 20 yaşında gizli bir ihtilal cemiyetinin üyesi olarak siyasi hayata karışır. Sonra asker, Lozan'da diplomat, sonra hükümet başkanı, devlet reisi ve nihayet muhalefet reisi olarak mücadelenin hala içindedir. Bu kolay ve her insana müyesser olan bir yaşantı değildir. O kadar ki bugün İnönü artık hayat sahnesinden çekilmiş olduğu halde bile basından, yayımdan, kentlere, köylere, en ücra yurt köşelerine kadar her törende, her toplulukta, her çeşit sözcünün ve tartışıcının hala en canlı konusudur. Ya övgü ya yergi. Hatta bühtan ve iftira serlerini hedef olarak böyle bir şahsiyetin diğer bir örneğini çağımızda bulamayız. O ise bütün bu rüzgarlar arasında sadece bir şikayetsiz adam olarak kaldı. İşte şimdi biz ikinci adamın bu üçüncü cildinde bu ufak tefek fakat daima ayakta ve yenilmez, yıpratılmaz kalmış insanın hikayesine devam edeceğiz. Birinci kısım. Yeni adamlar. Zaman olur, toplum denizlerinde sular çalkalanır. Toplumun derinliklerinde uyuyan nice insanlar ve nice davalar su yüzüne çıkarlar. Bu denizlerin yüzünde yüzen nice şöhretler, nice davalar da suların dibine çökerler. 14 Mayıs 1950 seçimleriyle Türkiye böyle bir suların çalkalanışı devrine girdi. 1. Yeni adamlar. Evet, zaman olur, toplum denizlerinde sular çalkalanır. Toplumun derinliklerinde uyuyan nice insanlar ve nice davalar suyun yüzüne çıkarlar. Suların yüzünde yüzen nice şöhretler ve nice davalar da suyun dibine çökerler. Toplumun bu çalkalanışı bir ihtilal ile mi olur, yoksa toplumun kabuğunda nice zamanlardan beri sessiz sedasız biriken iç tepkiler bir infilak şeklinde olmadan bu kabuğun çatlaması ile mi ortaya atar? Her ikisi de olabilir. Yani ya sular çalkalanır ve toplum kabuğu biriken güçlerin bir infilakı ile şekil değiştirir. Bunların her ikisi de mümkündür. Yalnız toplumun kanunu şudur ki bütün devirlerde ve bütün toplumlarda böyle hareketler, yani alttan gelen insanların ve davaların üste çıkışı kaçınılmaz bir kanun halinde daima tekrarlanır. 1950 Türkiye'sinde hem de normal seçimler yoluyla sular dalgalandı. Suların dibinden, suların yüzüne yeni insanlar, yeni davalar çıktı. Evet, yeni insanlar ve yeni davalar. 1923'ten beri süre gelen nizam-ı alem bir başka nizam-ı aleme döndü. Bu bir ihtilal miydi, bir inkılap mıydı? Gerçi bu yeni dalganın baş sözcüsü buna 14 Mayıs inkılabı der. Gelmiş geçmiş inkılapların en büyüğü, en manalı merhalesi der. Adnan Menderes, ilk hükümet programı nutkundan. Fakat biz bu sözleri olayın önemini küçültmeden daha ziyade bir heyecan ifadesi olarak alabiliriz. Çünkü gelenlerle gidenler hepsi de toplumun aynı üst tabakasındandılar. Aynı ülkenin aynı seviyede, aynı alışkanlıkları olan, aynı cinsten insanlarıydılar. Ortada ne bir ihtilal ne de bir inkılap vardı. Yalnız yeni bir dalga yeni insanlar getiriyordu. Ama bu gelenlerin sosyal kaynakları ile gidenlerin kaynakları aynıydı. Yeni adamlar yeni mecliste eski benzerlerini yerlerine aldılar. Başta gene kasaba ve şehir avukatları, kasaba ve şehir doktorları, yani Cumhuriyet'ten sonra eski kasaba ve şehir eşrafının yerini alan okur yazar politikacılar vardı. Sonra gene emekli veya seçim için geçici olarak istifa etmiş valiler, genel müdürler, bürokratlar, birkaç emekli general, emekli subay. Sonra da bu kadronun asıl yerli mayası olan birkaç mahalli tüccar veya iş adamları. Gidenler de bunların benzerleri değil miydiler? Elbette benzerleriydiler. Toplum piramidinde aynı sosyal tabakaların aynı dili, aynı davaları konuşan adamları. Tabii ufak tefek lehçe farklarıyla. Ama bu gelenler gene de yeni adamlardılar. Bu sefer bu su yüzüne çıkışta, bu söz sahibi oluşta bir başkalık vardı. Bir zümre içi mücadeleden, bir siyasi iç savaştan gidenlerin hazırladığı seçim imkanları yoluyla geldiler. Ama muzaffer olarak geldiler ve bu seçim zaferini derhal geniş manalar verdiler. Beyaz ihtilal. Bütün inkılapların en önemlisi 14 Mayıs inkılabı. Gidenler de ihtilaller ve inkılaplar yoluyla gelmemişler miydi? Şu halde onlara karşı bu alanda da bir müşterek lügatla aynı cinsten kelime bayrakları ile çıkmalıydı. Öyle de oldu. Beyaz ihtilal. Beyaz ihtilal yeni bir söz değildir. Kansız hükümet darbelerinde yahut biraz daha genişçe fakat sınırlı ihtilallerde bu sözler daima kullanılır. Çünkü beyaz ihtilal nihayet kanlı izler bırakmayan siyasi değişiklikler olduğu için bu sözlerde herkes bir ferahlık payı bulur. Ama 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Türkiye'de olan acaba bir beyaz ihtilal miydi? Sanıyorum ki evet. Gerçi kimse silahlanmamıştı, gerçi kimsenin kanı akmamıştı, sokaklarda barikatlar kurulmadı ama Türkiye'de gene de bir önemli değişiklik oldu. Bu değişiklik hem yalnız siyaset alanında yeni ölçüler getirmekle kalmadı, hatta sosyal yapıda da değişiklikler yaratabildi. İmtiyazsız, sınıfsız, Kaynaşmış bir milletiz marşının hatta gerçekler alanında tahakkuk ettirilmemiş olsa bile sadece bir ülke ifadesi olarak havada estiği günler artık çok arkada kalmıştı. Gerçi yeni başvekil daha meclisteki ilk nutkunda 1923-1950 idaresini müdahaleci bir kapitalizm olarak vasıflandırmıştı. Ama gerçekte kapitalizm Türkiye'de asıl şimdi başlıyordu. Hülasa siyasi sahada olduğu gibi sosyal yapıda da memleket çok şeylere gebeydi. Zaten yapıda tam sahte değildi. Halk denizinin derinliklerinde tedirginlikler vardı. Bir depreşme, hatta bir başkaldırış hali. Çünkü bu yeni gelenler daha iktidara gelmeden, daha 1945-1950 arasındaki hazırlık mücadelelerinde siyasete halkın içine, memleketin ta uçlarına, yani halk denilen denizin derinliklerine kadar götürmeyi bilmişlerdi. Ve bu götürülen dalga ulaştığı yerlerden manalı sesler veriyordu. Mustafa Kemal'in zuhuru ve istiklal mücadelesiyle başlayan rejim, 1923'ten sonra anayasa bakımından liberal, demokratik fakat fiiliyatta insanüstü bir şefin varlığı ile tek şef, tek parti ve otorite hükümet şeklinde gelişmişti. 1938'den sonra da aynı nitelikte yürüdü. İşte 27 yıllık bu iktidara 14 Mayıs 1950'de halkın çoğunluğu bilerek veya bilmeyerek veto demiş bulunuyordu. Yani Kahramanlar Devri'nin artık sonu gelmişti. Kahramanlar Devri'nin hakikaten sonuydu. Büyük açıklar. Ama milli mücadelenin zirveye çıkardığı kahramanlar, tarihi şartların kendilerine emanet ettiği misyonu tamamlamışlar mıydı? Ve memleket aşırı bir demokrasiye acaba hazır mıydı? Gerçi İstiklal Savaşı kazanılmıştı. Üstün bir idare ve direniş gücü isteyen Lozan Savaşı bir hukuk başarısıyla sonuçlanmıştı. Saltanatın tasfiyesi, cumhuriyetin kuruluşu, hilafetin kaldırılışı hem içeriye hem dünyaya karşı büyük başarılardı. 1924 Anayasası'nın bu olup bitenleri kabul etmekten başka inkılapçı bir dinamizm getirmeyen yapısına rağmen çarkları birbirine fazla çarpmayan bir hükümet nizamı kurulmuştu. Fakat ne var ki İstiklal Savaşı'nın ve 1923'ün üzerinden çok zamanlar geçmişti. Köprülerin altından nice sular akmıştı. Yurtta sulh, cihanda sulh iyi bulunmuş ve uygulanabilmiş bir prensipti. Ama memleketin sosyal yapısında, iktisadi yapısında vaat edilenlerle başarılanlar arasında büyük açıklar vardı. Bu böyle olunca da memleketin siyasi istidadı 1923 ilkelerinden ister istemez başka istikametlerde olgunlaşmıştı. Tek partinin bütün millete tercüman olduğu sanısı, kamu menfaatinin özel menfaatten üstün olduğu kanısı, laiklik, inkılapçılık ve bunlara bağlı ilkeler temellerinden sarsılmıştı. Hülasa hem inkılapların gelişme ve benimsenmesinde hem de halkla hükümet münasebetlerinde son yıllarda çatlaklar açılmaktaydı. Artık söz inkılapçının değil kalabalığın olacaktı ve bu mukadder görünüyordu. Altı ok denebilir ki gittikçe sahipsizleşiyordu, gittikçe havada kalıyordu. 1945-1950 iktidarı ise Batı anlamında demokratik bir seçime gitmek, bunun için yeni seçim kanunları getirmek, hülasa kalabalıkların ve oy çoğunluğunun hürriyet ve hakimiyetini müjdelemekte bu gelişmeyi tamamlıyor fakat aşırı bir demokrasiye de yol açıyordu. Gerçi daha 1922'de köylü efendimizdir denilmişti ama köylü efendimiz olmamıştı. 1923-1950 arasında köyde aşar vergisinin kaldırılmasından başka iktisadi alanda ciddi bir hamle yapılamamıştı. Köyde bir refah ve sermaye birikimi yoktu. 1944-1945 içinde tamamlanan, yani daha harp içinde hazırlanan sanayi, ulaştırma, zirai gelişme, gümrük, para üzerindeki programlar 1945'ten sonra bir kenara atılmakla CHP harp sonrası hamle şansını da kaybetmişti. Bu bakımdan 1945-1950 arasında CHP iktidarı DP'nin zaferine zemin hazırlamaktan başka bir şey yapmamıştı. Çünkü yeni seçimlere CHP hiçbir şey vaat etmeden girmişti. Müzmin bir iktidar yorgunluğu CHP'nin ve idarecilerin üstüne sinmişti. İşte bu şartlar içindedir ki halkın çoğunluğu oy çoğunluğuna dayanan yeni nizamın bayrağını kaldırarak Kahramanlar Devri'nin hatırasına sert bir jestle dur diyebildi. İşte Adnan Menderes'in bütün inkılaplardan daha önemli olan 14 Mayıs inkılabı dediği kansız ihtilal buydu. Acaba bu nizam ne getirecekti? Başka bir nizam. Evet, 14 Mayıs 1950 seçimlerinin sonu alınmıştı. İktidar değişti. Bu değişiklikte İnönü'nün daha 1946 seçimleri öncesinden başlayarak hemen bütün çevresine rağmen ve neticeleri ne olursa olsun yürüttüğü çok partili parlamento rejimine geçme kararı daima hatırlanacaktır. Bu karar iç ve dış diğer etkenler arasında önemli bir faktör olarak ayrıca etkisini yapmıştır. Daha doğrusu bu kitabın ikinci cildinde 1950 seçimlerini bu neticeye ulaştıran gelişmeleri incelerken özetlemeye çalıştığımız politik, psikolojik şartların da etkileriyle 27 yıllık CHP iktidarı artık yerini terk etmişti. Çanlar DP için çalmış ve Demokrat Parti bu davet sesleri altında iktidar tahtına geçmişti. Ama bu sadece bir parlamento olayı mıydı? Elbette ki hayır. bu seçimlerin sonucu ile değişen aynı zamanda bir zihniyet, hatta bir seçimdir. Tek şef, tek parti ve otorite hükümet sistemi yerini çok partili bir demokrasinin oy çoğunluğuna, yani kalabalığın iradesine bırakıyordu. Bu nizam eski rejimden başka bir nizamdı. Getirebileceği hava ve müesseselere göre Türk toplumunun sosyal sıhhatine ya ahenk ya çelişmeler katacaktı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.